Ayrım 38 sayfa 260. Bütün cezaevleri birbirine benziyordu. Mazgal delikleri veya pencereleri olan çepeçevre yüksek duvarlar, nöbetçi kuleleri, duvarları üzerinde dikenli teller veya cam kırıkları. Çölde olmasına rağmen Malatpina'da da ek güvenlik önlemleriyle kuralların dışına çıkmıyordu. Kaçmak hep bir yerlere ulaşmaya bağlıydı. Ama burada kelimenin tam anlamıyla ulaşılacak bir yer bile yoktu. İsmimi danışmaya verdim ve birçok kontrolden geçtim. Buradaki tek orijinal şey demir kapı parmaklıkların, kafeslerin ve kapıların rengiydi. Hepsi aşınmış, hepsi purpur dökülmüş, sarı, kırmızı, mavi renkler her şey ortamına biraz neşe katmak içindi. Ama burayı ele geçiren hüznü ve yıpranmışlığı maskeyle gizlemek de imkansızdı. Çifte kafesle korunan bir avlunun yakınındaki bir holde bekletiliyordum. Kafesinin arasından kol kola girmiş büyük olasılıkla yemekhaneye doğru giden kadın mahkumları görüyordum. Saat 12'ye yaklaşıyordu. Üzerlerinde eşofmanlarıyla pazar gününü evde geçiren kadınları çağrıştırıyorlardı. Yıllar sürecek bir pazar gününü. Başları öne eğikti. Dün olduğu gibi yarın da aynı şeyi düşünüp aynı özlemle duyacaklardı. Avludan gözüken kara gökyüzü de kafesle kaplıydı. Hapishanelerde avlu bir açık alandan çok bir hatırlatma yeriydi. İnsana kaybettiklerini sürekli hatırlatırlardı. Ayak sesleri duydum. Zeytin yeşili üniforma giymiş, kemerinde bir tomar anahtar takılı olan kadın bana doğru geliyordu. Yürürken bir yandan da konuşuyordu. Geç kaldınız. Sonra kendini tanıttı. Ama ben ne ismimi ne ünvanımı anladım. Şehvetli görüntüsünden çarpılmıştım. Donuk esmer bir yüz, dolgun dudaklar, kalın kaşlar, manyetik dalgalar yayan bir afet. Belki de üniformasının içine hapsolmuş vücudu veya yüzünün güzelliği ve hülyalı bakışlarıydı beni etkileyen. Ama sersemlediğim kesindi. Bu kaşlar, bu vahşi yüz hatları son derece davetkardı. Tütün renkli vücudunun, memelerinin uçlarını çevrilen mor halkaları ve cinsel organının siyah üçgenini hayal ediyordum. İnsanın yüreğini hoplatmayacak gibi değildi. Sizden özür dileyebilir miyim? Ben hapishanenin müdüresiyim. Sizi kabul ettim. Çünkü Michel Gepo'yu tanırım ve ona güveniyorum. Agostina Gette de beni görmeyi kabul etti mi? O hep kabul eder. Kendini göstermeyi pek sever. Ne kadar süren var? 10 dakika. Bu çok kısa. Onun hakkında bir fikir edinmeniz için bu yeterli. Nasıl biri? Müdüre gülümsedi. Kasıklarıma bir ağrı girmişti. Ender rastlanan şiddetli bir ağrı duyuyordum. Tüm bu duyguların ötesinde başka bir düşünce su yüzüne çıkmıştı. Çorak bir oba, üç rahip, tahrik edici bir kadın. Bu benim için üç perdelik bir oyundu. Çölde günah. Müdüre cevapladı. Sesi çoğu İtalyanınki gibi boğuktu. Size bir tek tavsiyem var. Nedir? Onu dinlemeyin. Onu asla dinlemeyin. Son derece saçma bir tavsiyeydi. Buraya Agustina'yı sorgulamak için gelmiştim. Devam etti. O bir yalancı. İblis yalancıdır. Bölüm 61. Görüşme odası, küçük masaları ve sandalyeleriyle çıplak duvarları olan büyük bir salondu. Tavana kadar pencerelerinden içeriye öğlen ışığı giriyordu. Dekoru tam karşımda duran, duvara asılı bir İsa'lı haç, bir saat ve sigara içmek yasaktır yazısı tamamlıyordu. Salon boştu. Gardiyan kapıyı üzerime kilitlemişti. Tek başımaydım. İçeride birkaç adım attım. Ayaklarımın altında gevşek bir yumuşaklık hissettim. Zemin kumla kaplıydı. Pencerelerin ve duvarların köşelerinde birikmiş ince katmanları fark ettim. Toz içeriye büyük ihtimalle çöle açılan bir kapının boşluklarından giriyordu. Önce bir kilit sesi, ardından ayak sesi işittim. Tüm çabalarıma rağmen yumruklarımı sıkmıştım. Soğuk kanlarımı kaybetmemeliydim. Geri dönmeden önce 5'e kadar saydım. Kadın gardiyan çoktan kapıyı yeniden kilitlemişti. Agustina açık mavi gömlekli, akıllı uslu bir şekilde dimdik oturuyordu. Tam olarak ne görmek istediğimi veya beklediğimi bilmiyordum. Ama böyle bir güç gösterisi kesinlikle beklemiyordum. Agustina bir azize gibi ışıldıyordu. Yaklaştım ve insanı rahatlatan bir sıcaklık hissettim. Agustina varlığı hala hissedilen, sözde anlatılamaz bir şeyin etkisinde gibiydi. Yaşadığı mucizenin izleri miydi onu böyle yapan? Tüm bu duygularla mücadele içindeydim. Buraya Tanrı'nın sevgili kulunu değil, Salvatore Gedda'nın katilini sorgulamaya gelmiştim. Bir sandalye çektim ve oturdum. Şimdi karşı karşıyaydık. Agustina Gedda gülümsüyordu. Fotoğraflarından çok daha genç gözüküyordu. 25 yaşından fazla değildi. Ufak, tefekti ve kırılgan bir görüntüsü vardı. Buna karşılık yüz hatları çok belirgindi. Kalem kaşlarının altında parlak siyah gözler, isyankar bir virgül gibi yukarı kıvrık bir burun, bir dondurma kupunun üzerinde küçük meyveleri andıran kırmızı dudakları, bu hoş ve zarif tabloyu tamamlayan solgun teniyle uyumlu kısa kesilmiş siyah saçlar. Konuşmak için ağzımı açtım ama Agostino benden çabuk davrandı. Adınız nedir? Sesi ince yumuşak ancak iticiydi. İtalyanca cevap verdim. Matteo Dori, Paris cinayet masasında polisim. Bu her şeyi değiştirir, dedi. Şakadan suratını asar gibi yaparak. Beni görmeye sadece rahipler gelir. Luke'un fotoğrafını ona doğru uzattım. Önce emin olmak istiyordum. Ben ilk Fransız polisiydim. O buraya da geldi, değil mi? Luke aynı şey değil. Ben onunla ilgilenmiyordum. Kim ilgileniyordu? Dudaklarına bir gülümseme belirdi. Bunu çok iyi biliyorsunuz. Gözümün önünden bazı resimler geçti. Paduzu ve yarası ağzı, büyük kanatlı ile keçi başlı bir inek, pıtrak gözlerli, redingotlu ve silindir şapkalı adam, uluyan köpekler, vızıldayan arılar, sesime bir ahenk katarak devam ettim. Size birkaç soru sorabilir miyim? Ne ile ilgisi olduğuna bağlı. 2000 Nisan'ındaki cinayet hakkında. Her şeyi polise, avukatlara anlattım. Size sorular soracağım. Siz de istediğinize cevap verin. Anlaştık mı? Başını evet dercesine salladı. Rüzgar çevremizde uğuldamaya başlamıştı. Odun iç karartıcı, hayvani bir inilti. Kapının altından odaya giren Todd'un bizi canlı canlı öttüğünü hayal ediyordum. Kocanızın tuhaf bir şekilde öldürüldüğünü söyleyebiliriz. Onu siz mi öldürdünüz? Apaçık ortada olan şeyleri geçin, zaman kazanırız. Sizi bu cinayette kabullenmeye iten şey neydi? Hiçbir şey gizlemedim. Agustin'in halinden memnun gibiydi. Verdiği cevaplarda bir burdum duymazlık vardı. Agustin'i ilk sorguya alındığında onu zor şartlar altında sorgulamayı tercih ederdim. Bu çok özel bir cinayet. Bunun ne ahlak açısından ne de sebepleri bakımından söylüyorum. Yöntemini kastediyorum. Böyle bir katliamı organize edecek ne bilgiye ne de teknik araçlara sahip olduğunuzu düşünmüyorum. Bu bir soru değil. Asitleri nereden buldunuz? Hastaneden. Her şey dosyada. Ya böcekler? Leşlerin üzerindeki böcekleri, yumurtaları topladım. Paterno ve Adriano çöplüklerinde bulduğum hayvan leşlerinden. Kurbanın göğüs kafesinde liken vardı. Onu nerede buldunuz? Açilare yakınlarında bulunan falizlerdeki mağaralardan. Bizim oralarda çok ünlüdür. Yalan söylüyordu. Basit bir mantardan çok nadiren rastlanan bir bitkiydi. Ayrıca bir de Afrika bok böceği vardı. Bundan bahsetmek istemedim. Şüphesiz ona da verecek bir cevabı vardı. Cesette çeşitli çürüme evreleri görülüyor. Bu da farklı ve karmaşık koruma teknikleri gerektirir. Bunu nasıl başardınız? Nisan ayıydı ve şantiye bölgesi soğuktu. Vücudun bazı bölümlerini ısıtmak ve bazı bölümlerini ise soğuğa maruz bırakmak yeterli oldu. Agustina hala gülümsüyordu. Neden bu kadar karmaşık teknikleri tercih ettiniz? Sonraki soru. Cevap vermek istemiyor musunuz? Anlaşma yaptık. Sonraki soru. Ellerine baktım. Yüzünün beyazlığına. İnce derisinin altından mavi kılcal damarları gözüküyordu. Bu parmakları Salvatore'nin bedeninin içine daldırırken, dilini keserken hayal edemiyordum. Bu cinayeti neden işlediniz? Sebebiniz neydi? Size neden cevap vereyim, dedi laubali bir şekilde. Bu konuda asla hiçbir şey söylemedim. Ne polise ne de yargıçlara. Hatta avukatlarıma bile. Rüzgar hala uğurduyordu. Luke'u düşündüm ve blöf yapmaya karar verdim. Başka çareniz yoktu. Boğazı buldum. Kahkahalarla güldü. Kesik kesik gülüyordu. Yalan söylüyorsunuz. Eğer doğru olsaydı sen burada olmaz. Böyle üçüncü sınıf polis soruları sormazdın. Tüm bu alaycılığına ve senli benliğine karşı çok önemli bir nokta yakaladığımı hissediyordum. Agustina el yordamıyla ilerlediğimi biliyordu. Ama boğaz kelimesi benim Catania polis polisindeki farklı bir üs üzerinde olduğumu ispatlıyordu. Hala ne olduğunu çözemediğim tek geçerli is mırıldandı. Bu cinayeti işledim çünkü intikam almam gerekiyordu. Kimden? Salvatore'den mi? Heyecanla birkaç kez başını salladı. Size ne yaptı? Beni öldürebilirdi. Salvatore şiddet yanlısı bir koca. Salvatore, Agustina'yı öldürmeye çalışmış bir adam. Ve Agustina, kocasından intikam almaya, onu ortadan kaldırmaya ant içmiş bir kadın. Bu olayla ilgili ve bu olayı ima eden tek bir satır okumamıştım. İnsan kocasından intikam almak istediğinde çok daha basit ve hızlı bir yöntem seçerdi. Anlatın. Agustina gözlerini bana dikmişti. Kum taneleri havada savruluyor, ter içinde kalmış yüzüme yapışıyordu. Yineledim. Anlatın. Beni öldürdü. 11 yaşındaydım. Falezden düştünüz değil mi? Beni o itti. Salvatore öldürmeye eğilimli bir çocuk. Bir başkasının soğukkanlılıkla boşluğa içen piç kurusu. İmkansız. Agustina devam etti. Salvatore kaba, sinirli, ne yapacağı önceden kestirilemez biriydi. Uçurumun kenarında oynuyor, bağırıp çağırıyorduk. Birden beni itti. Sırf görmek için. Kadardan sonra bunlardan birine bahsettiniz mi? Hatırlamıyorum. ve Salvatore ile evlendiniz. Size hatırlamadığımı söyledim. Beylerinizi size kim tekrar kazandırdı? Bana bunu sen mi soruyorsun, Ragozzi? Delikanlı. Bir kez daha iblisin oyuncağı olan bir zavallı. Onu daha iyi etkileyebilmek için genç kadını açıklamalarda bulunan günahkar, kötü, sinsi bir melek. Fazla zamanım kalmamıştı. Duvardaki saate göre 3 dakika. Yeniden Agustina'ya baktım. Tuhaf bir gülümsemeyle dudaklarını büzmüştü. Öksürdüm ve oyununa katılmaya karar verdim. Şeytan gerçeği kulağınıza fısıldadı, değil mi? Geldi. Evet, ama ruhumun derinliklerine. Elini gömleğinin içine soktu ve memelerini okşadı. Bir an odanın soğuduğu hissine kapıldım. Size ilham veren o muydu? Soğuk ve ayrıca ağır, mide bulandırıcı bir koku. Elini aşağı indirdi ve bacakların arasına soktu. Bir rüyaydı, diye mırıldandı. Bana emretti. Evet, ama emri bir tür okşamaydı. Bir zevk. Ne zamandır birini beceremiyorsun, Ragoso? Bu yöntemin akıl hocası o mu? Beden Agustin'in nefesini tuttu, sonra ağır ağır bıraktı. Sanki bacaklarının arasındaki derinliklerde hassas bir noktaya temas etmişti. Gözleri bir tilkinin gözleri gibi incelmişti. Mastürbasyonuna devam etti. Odanın sıcaklığı azalıyor, pis koku ise artıyordu. Durgun su, çürük yumurta ve bir de pas kokusu. Bok ve metal arası bir koku. 2 dakika vaktim kalmıştı. Siz mucizenin ta kendisisiniz, dedim sıkılı dişlerimin arasından. Maddi manevi bakımdan papalık ve Roma kilisesi tarafından kabul edildiniz. İblis sizi neden etkilemiş olsun ki? Agustina cevap vermedi. İçerideki koku gittikçe boğucu bir hal almıştı. Agustina masanın üzerinden bana doğru eğildi. Bakışları donuktu. Demek boğadı buldun ha? Birden fırlayarak ayağa kalktı ve beni ensemden yakaladı. Diliyle kulağıma dokundu ve kulak zarıma doğru güldü. Dili bir mızrak gibi sivriydi. Merak etme pislik herif. Boğaz seni bulacaktır. O, onu sertçe ettim. Notre Dame de Fiance'de bir çift göz tarafından izlendiğimi fark ettiğimde de aynı tiksintiyi hissetmiştim. Odanın içinde şimdi her şey dönmeye başladı. Soğuk, rüzgar, pis koku ve öteki. Seni emmemi ister misin? Diye fısıldadı. Lezbiyenlerden ve kancıklardan bıktım. Manon Simonis'in adını biliyor musun? Elini masanın altından çıkardı ve burnuna götürdü. Hayır. Ya Silvi Simonis? Hayır, dedi. Bir yandan da parmaklarını yalıyordu. Çocuğunu, Manon'u öldürdü. Onun ruhunu şeytana sattığını düşünüyordu. Bizi kimse öldüremez, diye kıkırdadı. O bizi koruyor, anlıyor musun? Onun için ne yapmanız gerekiyor? Kirletiyorum, bulaştırıyorum. Ben bir hastalığım. Sesinde farklı farklı tonlarda iniş çıkışlar vardı. Kimi zaman boğuk, kimi zaman bozuk, kimi zaman da son derece yavaştı. Ayrıca her kelimenin son hecesini söylerken uyumsuz bir ıslık ses çıkarıyordu. Onu biraz daha kışkırtmalıydım. Burada, hapisteyken bile mi? Ben bir sembolüm, Ragazzo. Benim gücüm duvarları aşıyor. Vatikanlı ibneleri rahatsız ediyorum. Hepinizi arkadan beceriyorum. Ama sizi Santa Sen'in avukatları savunuyor. Agustina tiz, yapış yapış bir kahkaha attı. Elini yeniden bacakların arasına sokmuştu. Sen gerçekten bugüne kadar gördüğüm en salak polissin. O ibnelerin sahiden beni savunduğunu mu sanıyorsun? Beni gözlemliyor. Evet. Kızışmış erkek köpekler gibi kıçımda dolanıyorlar. Doğru söylüyordu. Papalık otoriteleri daha beterinden sakınıyorlardı. Ama özellikle de kabullendikleri mucizeye yakın durmak istiyorlardı. Amaçları sadece Agustina'nın bedeninde ve beyninde olanları anlamaktı. Omuzlarına sarıldı. Şiddetli bir orgazm yaşıyormuşçasına sarsılmaya başladı. Kemiklerine kadar hissettiği bir zevk dalgası içindeydi. Tarif edilemez bir sesle inledi. Bana senin geleceğini söylemişti. Luke Cyberas mı? Fotoğraftaki polis mi? Bana senin geleceğini söylemişti. Korkudan karnıma ağrı saplanmıştı. Agustina iblisten söz ediyordu. O gerçekten buradaydı. Onun içindeydi. Onun varlığını burada, yanı başımda hissediyordum. Yeniden güldü. Önce yüksek, sonra alçak sesle. Böcekleri nasıl bulduğumu biliyor musun? Şeytani bir biçimde kikirdedi. Çok kolaydı. Kendimi okşamam, ıslanmam ve amcamın bir leş gibi açılması yeterli oldu. Böylece bütün sinekler geldi, anlıyor musun, Ragazzo? Onları amcamla davet ettim ve geldiler. Başını öne eğdi ve mırıldanmaya başladı. Önce arkaya sallanarak hızlı. Kelimelerin üzerlerine bata bata bir şeyler söyledi. Birden gözleri yuvalarında dönmeye başladı. Akları iyice belirginleşti. Ona doğru eğildim ve kulak kabarttım. Agustina Latince konuşuyordu. Sürekli yenilediği sözcükleri birer birer çözmeye başladı. Yasa bizim yaptığımızdır. Neden bu sözcükleri söylüyordu? Bu sözcüklerin anlamı neydi? Şimdi bir domuz gibi homurtular çıkarıyordu. Homurtusuna tuhaf bir ıslık eşlik ediyor, birbirleriyle uyumsuz bir yankılanma oluyordu. Aniden göz bebekleri yeniden belirdi. Sarımsı bir renk almıştı. Suratıma tükürdü ve gırtlaktan gelen çatallı bir sesle hırlar gibi konuştu. Boktan cehenneminde yok olacaksın. Arkamda kilidin açıldığını duydum. 10 dakika bitmişti.